Ayrım 23.
Bunun senin için de mümkün olduğunu göstermen gerekir. Hayatını buna adamalısın. Hayatı bilerek yaşamak demek bu olmalı. Yine de istediklerimizi bilerek ortaya koyduğumuzda bile bazen olaylar rastlantısal olarak meydana gelmiş gibi görünürler. Fakat rastlantı diye bir şey olmadığını ve aynı zamanda olan olayların bir kez isteklerimiz açık olduğu vakit Tanrı'nın bizler için her şeyi yerli yerine koyma tarzı olduğunu öğrendim. Bundan da hayatı ne kadar bilerek yaşarsanız hayatınızda da o kadar rastlantıyla karşılaşacağınız sonucu çıkıyor. Örneğin Tanrı ile Sohbetlerin birinci kitabı çıktığında olabildiğince çok sayıda insanın eline geçmesini istemiştim. Çünkü tüm insanlık için önemli bilgiler içerdiğine inanıyordum. Kitabın yayınlanmasından 2 hafta sonra Dr. Bernice Siegel tıp ve spiritualizm arasındaki ilişki hakkında bir konferans vermek için Annapolis'teydi. Konuşmasının ortasında şöyle dedi: "Hepimiz her zaman Tanrı ile konuşuruz. Sizi bilmem ama ben bu diyaloğu kağıda döküyorum. Aslında bir sonraki kitabımın adı Tanrı ile Sohbetler'dir ve Tanrı'ya aklındaki her soruyu soran bir adam hakkındadır. Tanrı'nın ona verdiği cevapların hepsini anlamamakta, hatta biraz da Tanrı ile tartışmaktadır. Konuşmaları bu şekilde devam eder. Bu gerçekte kendi yaşadığım bir deneyimdir." Salondaki herkes kıkır kıkır güldü, genç bir hanım hariç. Kızım, nasıl olduysa Samantha o gün salona gelmişti ve ilk arada kürsüye doğru seyirtti. "Doktor Siegel," diye başladı nefes nefese. "Bahsettiğiniz bu kitabı yazmakta ciddi misiniz?" Bernie gülümseyerek "Elbette ciddiyim," dedi. "Kitabın yarısına geldim bile." Samantha, "Şey, bu çok ilginç," diye cevap verdi. "Çünkü babam tam da bahsettiğiniz gibi bir kitap yayınladı. İsmi bile aynı." Bernie'nin gözleri büyüdü. "Gerçekten mi? Bu büyüleyici. Yine de şaşırmadım. Bir kez bir düşünce ortaya çıkmışsa herkes ona dokunabilir. Sanırım hepimiz kendi kişisel İncil'imizi yazabiliriz. Onunla kendi kitabı hakkında konuşmak isterdim." Sonraki gün Dr. Siegel'la Connecticut'taki evinde konuştum. Deneyimlerimizi paylaştık ve gerçekten de onun da benim henüz yayınlanmış kitabımla aynı kitabı yazdığı ortaya çıktı. O sırada bunun mükemmelliğini görme yerine korkuya düştüm. En kötü senaryoyu hayal etmeye başladım. 2 ay sonra Berna'nın kitabı yayınlanacak ve insanlar benim kitabımı arka raflarda bulup beni onun kitabını kopya etmekle suçlayacaklardı. Konuşma boyunca bu düşünceleri paylaşmakta çok sıkıntı çektim. Bununla beraber benim kitabım korkuyu temel alan düşünceye karşı uyarıyor ve sürekli olarak olumsuz düşünceleri atıp onların yerine olumluları yerleştirmeyi söylüyordu. Bernie nazik bir şekilde kitabımı okumak istediğini söyledi. Ben de ona bir kopya göndereceğime söz verdim. Bunu erteledim ve olumlu düşünceyi uygulamaya çalıştım. Birkaç hafta boyunca endişe etmekle hayran olmak arasında gidip geldim. Hayran olmak endişe etmenin tersidir. Biri hayran olunacak bir şey içinken diğeri endişe edilecek bir şey içindir. Şimdi hayran olacak çok şey buluyorum. Zihinsel enerjimle pek çok harika şey üretiyorum. O günlerde ise en azından zamanımın yarısında endişeleniyordum. Zamanınızın yarısında hayran olmak yeterliydi. Çünkü Bernie Siegel'ın ne yaptığını biliyor musunuz? Kitabına yeni bir isim vermedi ve kendi kitabı üzerinde yeniden çalışmaya başladı. Yazım biçimini değiştirdi ve kitabımın arka kapağına övgü dolu bir yazı yazdı. Tanrı ile Sohbetler için böyle bir şey yapan ilk ünlü kişi oydu ve tanınmamış bir yazar hakkında çekimser olan alıcıların ürettiğim şeyin değerini görmelerinde yardımcı oldu. İşte bu klastır. Adamın birini desteklemekle hiçbir şey kaybetmeyeceğini bilen büyük bir insanın davranışıdır. Hatta bu adam aynı topraklar üzerinde yürüyüp aynı yeri işgal ederken sadece "Hey, burada hepimiz için yeterince yer var" demekle kalmayıp "Bu adama kendi yerimden de biraz veriyorum" diyebilecek kapasitede bir insandır. O dönemden sonra Bernie'yi daha yakından tanıdım. Hatta beraber konuşmalar bile yaptık. Gözünden tüm odayı aydınlatan kıvılcımlar çıkan sevinç dolu bir insandır. Bu ben merkezcilikten uzak olmanın kıvılcımı ya da benim kısaca Bernie faktörü dediğim şeydir. Siz de tıpkı Bernie gibi hayatta sizinle herhangi bir şekilde ilişkisi olan kişileri desteklediğinizde sizin de gözleriniz kıvılcımlar saçacaktır. Hayatı faydalı bir şekilde yaşamak demek bu olmalıydı. Elizabeth Kübler-Ross şöyle derdi: "Tüm gerçek faydalar karşılıklıdır. Çünkü başkalarına faydamız dokunduğunda kendimize de faydamız dokunmuş olur. Ben bunu çok iyi anlamış bir adam tanıyorum." Gary Zukav benden bir saat uzaklıkta oturur. Bazen Gary ve onun öz eşi Linda Francis, Nancy ve ben Güney Oregon'daki evimde toplanırız. Bir keresinde akşam yemeğinden sonra 10 yıl önce Ruhun Yeri adlı kitabını nasıl yazdığını anlatmıştı. Kitabı biliyordum. Yazıldıktan kısa bir süre sonra okumuştum. Ayrıca Dans Eden adlı kitabı da yazmıştı. Her iki kitapta çok satmış ve Gary birden ünlü olmuştu. Kalbinde diğer herkes gibi yaşamak istiyordu. Fakat çok satan kitaplar yazmak her zaman buna imkan tanımaz. Bu nedenle de Gary kendini spotlardan uzak tutabilmek için bilinçli bir çaba harcamak zorunda kalmıştı. Birkaç yıl boyunca ortadan kayboldu. Konferanslarını ve görüşlerini azalttı. Yaptıkları üzerinde düşünüp taşınmak için sakin bir yere çekildi. Kitabı gerçekten insanlara yardımcı olmuş muydu? Tüm bu ilgiyi hak ediyor muydu? İnsanların hayatına değerli bir şeyler katabilmiş miydi? Tüm bunların arasında onun yeri neydi? Geri bu yaşadıklarını benimle paylaştıkça bu soruları kendime sormak için zaman ayırmadığımı fark ettim. Suya balıklama dalmıştım. Derin konularda kendilerine daha uzun bakış bahşeden insanlardan öğreneceğim şeyler olduğunu biliyordum ve her ne kadar bu fırsatı nasıl ve ne zaman bulacağımı bilmesem de dikkatimi böyle davranmak üzerinde yoğunlaştırmıştım. 10 ay sonra Chicago'ya giden uçağa biniyordum. Kabine girmek için köşeyi döndüğümde Gary Zukav'la karşılaştık. Rastlantıya bakın ki aynı uçağa binmiştik ve yerlerimiz de aynı bölümdeydi. Gerçi şehre tamamen farklı nedenlerle gidiyorduk ama koridorda gevezelik ederken aynı otelde yer ayırdığımızı keşfettik. Dedim kendi kendime, neler oluyor burada? Gene şu rastlantılardan biri mi? Otele vardığımızda akşam yemeğini beraber yemenin güzel olacağını düşündük. Şu anda okuduğunuz kitabı yazmaktaydım ve pek de iyi gitmiyordu. Hiç ilerleme kaydedemiyordum. Menüye göz gezdirirken bunu Gary ile paylaştım. Ona endişelendiğimi söyledim. Çünkü kitaba hayatımdan bazı bölümler de koymuştum ve okuyucularımın bununla ilgilenip ilgilenmeyeceklerini bilmiyordum. Gary sadece onların ilgilendikleri bunun gerçekliğidir dedi. Eğer olayları anlatmak için anlatırsan sınırlı bir değerleri olur. Fakat hayatındaki deneyimleri onlardan ne öğrendiğini paylaşmak amacıyla anlatırsan paha biçilmez olurlar. Elbette bunu yapmak için kendini tamamen açığa çıkarmaya istekli olmalısın. Bir roman karakterinin arkasına saklanamazsın. Güvenilir, şeffaf ve olayları oldukları gibi anlatmaya istekli olmalısın. Eğer yaşamda karşılaştığın bir durum karşısında bir usta gibi cevap vermemişsen bunu söyle. Eğer kendi öğretilenlerindeki gibi davranamamışsan bunu itiraf et. İnsanların bundan öğrenebilecekleri şeyler olabilir. Bu nedenle dedi Gary, başından geçenleri anlat. Fakat anlattıklarının içine nerede olduğunu ve ne öğrendiğini de kat. O zaman hikayen bizim de hikayemiz olur. Anlıyor musun? Aynı hedeften bahsediyoruz. Dostça gülümsedi. Daha sonra Gary Zukav gene halkın gözü önünde olmaya başladı. Oprah'ın davetini kabul edip programına katıldı. Hatta artık kitap imzalama günlerine ve konferanslara bile katılmaktadır. Ruh hakkındaki kitabı hala en çok satanlar listesindedir. Ona ünlü olmakla nasıl barıştığını sormuştum. Aslında bu konuda bazı tavsiyeler istediğim için bu soruyu sorduğumu anladı. Bir an düşündü. Kısa bir süre gözlerini kapadı. Onun başka bir yere gittiğini fark ettim. Sonra sakince konuşmaya başladı. Öncelikle kendi merkezimi, içsel gerçeğimi, güvenilirliğimi bulmak zorundaydım. Her gün bunu aradım. Etken bir şekilde bunun peşine düştüm. Sorunu cevaplamadan önce bunu aradım. Sonra yaptığım her şeyde, yazarken, medyayla görüşme yaparken ya da bir yerlerde kitap imzalarken buradan hareket ettim. Örneğin, Oprah'ın programındaysam 70 milyon insana konuştuğumu unutmaya çalışıyordum. Tam önümde olan, o sırada stüdyoda olan kalabalığa doğru konuşmaya devam ediyordum. Ve eğer merkezimi bırakmazsam kendi içimde uyumu yakalıyordum. Ve bu da diğer insanlarla ve çevremdeki her şeyle uyumu yakalamama imkan tanıyordu. Hayatı uyumlu bir şekilde yaşamak demek bu olmalıydı. Benim samimi gerçeğim ise Tanrı ile Sohbetler üçlemesi yayınlandığından beri hayatımın heyecan verici olmasıydı. Bunun en heyecan verici yanlarından biri de ünlü ve önemli kişilerin hayal ettiğim gibi ulaşılmaz, erişilmez ve kasıntı tipler olmadıklarını öğrenmekti. Gerçekte bunun tamamen tersiydiler. Tanıdığım ünlü kişiler olağanüstü derecede gerçek, içten, duyarlı ve ilgili insanlardı. Bu özelliklerin toplum içinde yükselmiş insanlarda olağan olduğunu da gördüm. Bir gün evdeyken telefon çaldı. Arayan Ed Asner'dı. Ellen Burstyn ile birlikte Tanrı ile Sohbetleri kaseti okumuşlardı. O sabah Wall Street Journal'da benim hakkımda çıkan ve 8 sütuna manşet yapılmış suçlamadan bahsettik. Ed, hey diye homurdandı. Onların seni ele geçirmelerine izin verme oğlum. Zayıf olduğum bir konuda bana cesaret verici sözler söylerken enerjisinin değiştiğini hissedebiliyordum. Gazeteye cevap olarak bir mektup yazmayı düşündüğümü söyledim. Hayır dedi, bunu yapma. Bu sen değilsin. Seni parçalamaya kalkan gazete hakkında biraz bilgim var diye kıkırdadı. Sonra ciddileşti. Senin kim olduğunu bilmiyorlar. Fakat sen biliyorsun. Bunu bozma. Çünkü asıl önemli olan bu. Kendilerine geleceklerdir. Sen kendin gibi davrandığın sürece hepsi kendilerine gelecekler. Hiç kimsenin ve hiçbir şeyin seni kendi gerçekliğinin dışına çekmesine izin verme. Tıpkı Gary gibi. Ed Asner'da nazik, sevgi dolu ve samimi olmanın ne demek olduğunu gayet iyi bilen biriydi. Charlie McLean de böyle biridir. Charlie, Günaydın Amerika filmi için yapılan bir görüşme sonrasında Chantal Westerman sayesinde tanıştım. Günaydın Amerika için televizyonda yayınlanacak bir görüşmeyi filme alacaktık ve çekim günü Chantal, Nancy ve ben Santa Monica'da öğle yemeği yiyorduk. Chantal salatasını ısmarladıktan sonra senin tanıman gereken ve seni de tanıması gereken birini tanıyorum ve seninle tanışmakla ilgileneceğinden de eminim dedi. Onu çağırabilir miyim? Kimden bahsediyorsun diye sordum. İlgisizce Charlie McLean diye cevap verdi. İçimden Charlie McLean mi? Charlie McLean mi? Tanışacağım diye haykırdım. Dıştan ise sakin görünmeye çalışıyordum. En ilgisiz ses tonumla pekala eğer istiyorsan ayarla dedim. İnsanlara bir şey hakkında gerçekten heyecanlandığımızı göstermediğimizde daha kolay mı incineceğimizi düşünüyoruz. Sizce? Bilmiyorum. Bunun nedenini bilmiyorum. Tek bildiğim bundan vazgeçmeye çalışıyorum. İnsanların benim ne düşündüğümü, kendimi nasıl hissettiğimi ya da içimde neler olup bittiğini anlamalarına engel olan tüm koruyucu kabukları atıyorum. Hayatımı yarısını dışarıdan görünmemesi için sakladığım bir hayat yaşamanın nasıl bir çekiciliği olabilir ki? Gary, Ed ve Charlie gibi insanlardan bunu öğrenmeye çalıştım. O akşam Charlie ile birlikte Beverly Hills Hotel'in Özel yemek odasında yemek yedik. Charles McLean içten bir insandır. Şimdiye dek tanıdığım en içten insanlardan biri ve sizi de ona karşı içten olmaya zorlar. Fakat bu sözlerimle anlamsız şakalaşmalarla zaman kaybettiğini söylemek istemiyorum. Onun yanındaki koltuğa otururken gerçekten de Tanrı ile konuşuyor musun diye sordu. Kibarca öyle sanıyorum diye cevap verdim. Öyle mi sanıyorsun? Bunu inanmaz bir ifadeyle sormuştu. Öyle mi sanıyorsun? Şey diye kekeledim. Bu benim deneyimimdi. Öyleyse bunu söylemen gerektiğini düşünmüyor musun? Olan bu değil mi? Olan bu. Sadece böyle bir şey söyleyerek ortaya çıktığımda bazı insanlar bunu kabul etmekte zorlandılar. Ah, insanların ne düşündüğünü o kadar umursuyor musun? Yüzü şimdi çok yakınımdaydı. Gözleri benimkileri arıyordu. Neden? Shirley hep soru sorar. Bu konuda neden böyle düşünüyorsun? Bu konuda ne biliyorsun? Bildiğini sandığın şeyi bildiğini düşündüren nedir? Böyle böyle olduğunda bu durum senin için ne ifade eder? Daha sonra Charlie ile pek çok kez görüştüm ve onun ne kadar inanılmaz bir sanatçı olduğunu gayet iyi anladım. Tanıştığı herkesi bir vaka gibi inceler, onlara gerçek bir ilgi gösterir ve herkese kendisinden gerçek bir parça verir. Neşesi, gülüşü, gözyaşları, gerçeği hepsi oradadır. İçten bir kişi tarafından içtenlikle verilmiştir. Davranışını, kişiliğini, yorumlamalarını ya da konuşmasını hiçbir nedenle hiç kimse için değiştirmez. Ve işte Charlie'nin sadece beraber geçirdiğimiz zamanlarda söylediği özel bir şey yoluyla değil, aynı zamanda kendi varlığı yoluyla da benimle paylaştığı şey. Asla birinin cevabını kendininmiş gibi alma. Asla kim olduğundan vazgeçme ve asla eğer bir sonraki aşamaya geçmişsen kim olabileceğini keşfetmeyi asla bırakma. Bunu yapmak cesaret gerektirir. Burada tanıdığım en cesur insanların ikisinden bahsetmek istiyorum. Ellen DeGeneres ve Anne Hatch. Aralık 1998'de Nancy ve ben bu iki değerli kadından kendileriyle birkaç gün geçirmek için bir davet aldık. 1 Ocak'ta birkaç arkadaşla yapmayı planladıkları gün boyu süren bir toplantı için gelip gelemeyeceğimizi soruyorlardı. Mesajlarında bu yeni yılda yeni bir hayata başlıyoruz ve yeni yılın ilk gününü geçirmek için sizden daha uygun kişiler düşünemiyoruz diyorlardı. Kitaplarınız bize büyük bir ilham verdi. Nancy ve ben o sırada Colorado'da Estes Park'taydık ve senelik yılı bitirme ve kendimizi yeniden yaratma inzivamızı daha o sabah bitirmiştik. Uçağa binip davetin olduğu şehre gittik. Dünyada kendimi Ellen ve annenin evinden daha rahat, daha enerjik hissettiğim bir yer olduğunu sanmıyorum. İnsanın kendisini rahat hissetmemesi çok zordu. Çünkü evlerinde hiçbir hile yoktu. Samimi olmayan hiçbir şey yoktu. Ve geriye kalan kim olduğunuzu olduğunuz gibi koşulsuzca bir kabul edişti. Bir açıklama gerekmiyordu. Suçluluk ya da utanç ya da korku ya da yeterli olmama hissi yoktu. Deneyimlenen şey Ellen ve annenin yaptıkları değil, oldukları özel herhangi bir şeyin sonucuydu. Öncelikle sevgiliydiler. Açıkça, dürüstçe ve sürekli olarak bu durum birbirleriyle ve odadaki herkesle paylaşılan sıcak ve rahat bir sevgi olarak kendini belli ediyordu. Sonra şeffaftılar. Tabii ki bu da sevgili olmanın bir başka yoludur. Gizlenen bir gündem yoktu. Konuşulmayan bir gerçek yoktu. Evin içinde tek bir aldatmaca bile yoktu. Neyseler oydular ve siz de neyseniz oydunuz ve her şey uygundu. İçinde yaşanılan anı zevkli yapan her şey uygundu. Anne ve Ellen'in evi, anne ve Ellen'in kalbi sadece hoş geldiniz, burada güvendesiniz diyordu. Bu bir başkasına verilebilecek çok değerli bir hediyedir. Evime gelen herkese her zaman böyle bir güvenlik sağlayabilmeyi umuyorum. Bunun için pek çok ustayı örnek aldım. Keşke bu harika insanları birkaç yıl önce tanıyabilseydim. Her şey mükemmel. Onlara doğru zamanda rastladın. Evet, Fakat birkaç yıl önce olsaydı başkalarına o kadar rahatsızlık vermeden önce anne ve Ellen'in bana öğrettiklerini uygulayabilirdim. Başkalarına sana verdiklerinden daha fazla rahatsızlık vermedin. Hiç hayatında sorun yarattığını düşündüğün insan olmadı mı? Belki bir veya iki kişi ve değişmez bir şekilde onlar tarafından rahatsız edilmedin mi? Hayır, sanmıyorum. Sanmıyor musun? Tıpkı Shirley gibi konuşuyorsun. Davullar George Bush'un gibi vuruyor. Çok komik. Önemli olan şu ki hayatına giren ve senin yapmamalarını istediğin bir şeyi yapan ya da yapmalarını istediğin bir şeyi yapmayan kişiler tarafından rahatsız edilmedin. Tekrar söylüyorum, sana sadece melekler gönderdim. Bu insanların hepsi de gerçekte kim olduğunu hatırlamana yardımcı olmak için sana hediyeler, harika hediyeler getirmişlerdir. Ve sen de aynısını başkaları için yaptın. Ve hepiniz bu büyük macera boyunca ilerledikçe bunu açıkça görecek ve birbirinize teşekkür edeceksiniz. Sana söyleyeyim, hayatınızı tekrar gözden geçirdiğiniz ve her anı için teşekkür edeceğiniz gün de gelecek. Her acı, her keder, her kutlama, hayatınızın her anı sizin için bir hazine olacak. Çünkü tasarımın bütün mükemmelliğini göreceksiniz. Dokuma tezgahından şöyle bir geri çekilecek ve dokuduğunuz şeyin güzelliği karşısında gözyaşı dökeceksiniz. Bu nedenle birbirinizi sevin, herkesi, tümünü, hatta size baskı yaptığını söylediklerinizi bile, hatta düşman diye lanet okuduklarınızı bile. Birbirinizi sevin ve kendinizi sevin. Tanrı aşkına birbirinizi sevin. Bunu gerçek anlamda söylüyorum. Tanrı aşkına kendinizi sevin. Bazen bunu yapmak çok zor oluyor. Özellikle de geçmişte nasıl biri olduğumu hatırladığımda hayatımın büyük bölümünde pek de iyi biri değildim. 30 yılımı, 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlarımı tam bir... Bunu söyleme, kendini bu şekilde suçlama. Sen dünya üzerindeki gelmiş geçmiş en kötü insan değilsin. İçinde şeytan olan biri değilsin. Sen hatalar yapan, gerçek yuvana giden yolu bulmaya çalışan bir insanoğlusun. Kafan karışmıştı. Yaptıklarını kafan karışık olduğu için yaptın. Kaybolmuştun. Kaybolmuştun ve şimdi bulundun. Bu sefer kendine acımanın labirentinde, suçluluk duygusu içinde tekrar kendini kaybetme. Bunun yerine kim olduğun hakkında sahip olduğun en büyük vizyonun bir sonraki en büyük versiyonunda kendinin ortaya çıkmasına izin ver.